Çanlar kimin için çalıyor?
Ayrım 55.
Bu onun en büyük becerisiydi. Onu savaşa elverişli kılan yeteneğiydi. Bu herhangi bir kötü sonucu görmezden gelme değil, küçümseme yetisiydi. Başkalarının bütün sorumluluğunu yüklenme duygusu ya da kötü planlanmış, yanlış düşünülmüş bir şeyi üstlenme zorunluluğu nedeniyle yıkılmıştı bu niteliği. Çünkü böyle şeylerde kötü sonuçlar, başarısızlıklar savsaklanamazdı. Gözden ırak tutulabilecek olan insanın kendine zarar verme olasılığı değildi yalnızca. Kendisinin hiç önemi olmadığını biliyordu o. Ölümün de önemsiz olduğunu biliyordu. Bütün içtenliği de bunun ayrımındaydı. Başka şeylerin ayrımında olduğu gibi. Son birkaç gün içinde kendisinin başka bir kişiyle birlikte her şey olabileceğini öğrenmişti. Ama yine de içinden bunun ayrıcalıklı bir durum olduğunu kabul ediyordu. Birlikte sahip olduğumuz şey yani diye düşündü. Bu olayda talime diyecek yoktu. Belki bu bana kendiliğinden verildi. Çünkü hiç istememiştim onu. Bu geri alınamaz, ne de yitirilebilir. Ama bu sabah bitti işte. Geriye de işimizi yapmak kaldı. Ve sen dedi kendi kendine. Bir süredir fena halde yokluğunu çektiğin şeyi biraz olsun ele geçirdiğin için senin adına seviniyorum. Ama çok da kötü olmuştun o sıra. Bir süre senden yeterince utandım. Ne var ki ben sendim. Seni yargılayacak başka bir ben yoktu. Hepten kötü bir durumdaydık. Sen ve ben, ikimiz. Hadi gel şimdi. Şizofrenca düşünceleri at bir yana. Her seferinde teker teker şimdi kendine geldin. Ama dinle. Artık bütün gün kızı düşünmemelisin. Onu korumak için bu işin dışında tutmaktan başka hiçbir şey yapamazsın. Yaptığın da bu zaten. Eğer belirtiler doğruysa bir sürat olacak. Kız için yapabileceğin en iyi şey görevi bir an önce yapmak ve kireşi kırmaktır. Onu düşünüp durursan bu işi yapamazsın. Öyleyse onu artık düşünme. Böylece düşünüp karar verdikten sonra Maria'nın Pilar, Rafael ve atlarla birlikte yanına gelmesini bekledi. Karanlıkta selam Guapa dedi kıza. Nasılsın? İyiyim Roberto dedi kız. Hiçbir şey için kaygılanayım deme sakın olur mu dedi kıza. Tabancasını sol eline geçirip sağ elini de kızın omzuna koyarak. Olur dedi kız. Her şey iyice planlandı dedi Robert Garden. Rafael seninle birlikte atların yanında olacak. Ben senin yanında olmayı eğlerdim. Olmaz. Atların yanında kalırsan daha yararlı olursun bize. İyi dedi kız. Atların yanında kalırım öyleyse. Tam o sırada atlardan biri kişnedi. Kayaların arasındaki açıklığın aşağısından bir başka at karşılık verdi. Kişneme bir çığlığa dönüşüp titredi. Robert Garden karanlığa karşın ilerideki yeni atları gördü. Hızlı adımlarla Pablo ile birlikte onların yanına vardı. Adamlar bineklerinin yanında ayakta duruyorlardı. Salut dedi Robert Garden. Salut diye karşılık verdi adamlar karanlıkta. Robert Garden onların yüzünü göremiyordu. Bu bizimle gelecek olan Inglis dedi Pablo, dinamitçi. Kimse bu söze karşılık vermedi. Belki de karanlıkta başlarını sallamışlardı. Hadi gide duralım artık Pablo dedi adamlardan biri. Gün ışıyacak tepemizde az sonra. Bir başkası, başka el bombası getirdin mi diye sordu. Sürüyle dedi Pablo. Hayvanları bıraktığımızda alırsınız istediğiniz kadar. Gidelim öyleyse dedi bir başkası. Gece yarısından beri burada bekliyoruz. Kadın da onların yanına geldiğinde hola Pilar dedi biri. Küme maten. Eğer bu Pepe değilse dedi kısık sesiyle Pilar. Ne haber çoban? İyi dedi adam. Dentro de la gravedad. Pilar hangi ata biniyorsun diye sordu adama. Pablo'nun kırına dedi adam. Çok sıkı bir at. Hadi dedi başka biri. Gidelim. Burada gevezelik etmenin yararı yok. Ata binmekte olan adama nasılsın Elisio dedi Pilar. Nasıl olmamı istersin dedi kaba bir sesli adam. Hadi kadın yürü bakalım yapacak çok işimiz var. Pablo iri kıyım doğru ata bindi. Kesin sesinizi de düşün ardıma dedi. Atları bırakacağımız yere götüreceğim sizi. 40. Robert Garden'ın uyuduğu, köprüyü yıkma planları yaptığı ve Maria ile birlikte olduğu süre içinde Andres çok ağır ilerleyebilmişti. Cumhuriyetçilerin hatlarına ulaşana değin kırları ve faşist hatlarını, araziyi çok iyi tanıyan sağlığı yerinde bir köylü karanlıkta ne denli hızlı aşabilirse öylesine aşmıştı. Ama cumhuriyetçilerin hattını geçtikten sonra işler iyice yavaş yürümüştü. Kuramsal olarak Robert Garden ona verdiği sim mührüyle damgalı geçiş belgesiyle aynı damgayı taşıyan mektubu göstermesi ve gideceği yönü olabildiğince hızlı olarak ilerlemesi gerekiyordu. Gel gelelim, Andres'in yüklendiği görevden çok kuşkulanan bir bölük komutanına rast gelmişti cephe hattında. Bu bölük komutanının ardından tabur karargahına girmiş, hareketten önce berberlik eden tabur komutanı Andres'in görevinin ne olduğunu öğrenince heyecanlanıp büyük ilgi göstermişti. Adı Gomez olan bu komutan bölük komutanına yaptığı salaklıktan ötürü sövüp saymış, Andres'in sırtını okşayarak ona bir bardak kötü brandy vermişti. Eski bir berber olan bu adamcağız kendisinin de hep bir guerrillero olmak istediğini anlatmıştı. Sonra emir subayını uyandırmış, taburu ona teslim etmiş, motosikletinin sürücüsünü uyandırıp getirmesi için emirlerini yollamıştı. Andres'i motosikletçiyle birlikte tabur karargahına göndereceği yerde işleri çabuklaştırmak için onu oraya kendisi götürmeye karar vermişti. Böylece motosikletin arkasına sıkı sıkı tutunan Andres'le birlikte gürültüyle yola koyulmuştu. Motosiklet iki sıra kocaman ağaçların arasındaki şarapnellerle delik deşik olmuş dağ yolunda zıplaya zıplaya ilerliyor, motosikletin farları ağaçların beyaza boyanmış tabanlarını hareketin başladığı ilk yaz mevsiminde bu yol boyunca sürdürülen çarpışma sırasında bomba parçalarıyla mermilerle soyulmuş, parçalanmış gövdelerini aydınlatıyordu. Tugay karargahının bulunduğu, evlerinin çatıları uçmuş, daha önce küçük dinlence yeri olan dağ kasabasına geldiler. Gomez, motosikletin frenine toprak yol yarışçısı gibi basmış, motosikleti uykulu bir nöbetçinin Gomez iteleyince hazır ola geçtiği evin duvarına yaslamıştı. Duvarları haritalarla kaplı, yeşil siperlik takmış, gözlerinden uyku akan bir subayın üzerinde masa lambası, iki telefon ve Mundo Obrero'nun bir sayısı duran masanın arkasında oturduğu büyükçe bir odaya girdiler. Bu subay başını kaldırıp Gomez'e baktı. ''Ne işin var burada senin?'' dedi. ''Telefon diye bir şey duymadın mı sen?'' ''Yarbayı görmem gerek,'' dedi Gomez. ''Uyuyor,'' dedi subay. ''Bisikletin ışığını yolda bir millik mesafeden gördüm. Başımıza bir bomba inmesini mi istiyorsun?'' ''Yarbayı çağır,'' dedi Gomez. ''Bu çok önemli bir konu.'' ''Uyuyor dedim sana,'' dedi subay. ''Bu yanındaki haydut da kim böyle?'' diyerek başıyla Andres'i işaret etti. Gomez heyecanlı ve ciddi bir tavırla, şafakta Navaseradan'ın ötesinde yapılacak saldırıya komut eden General Goze çok önemli bir haber getiren bir guerrillero. Hatların öbür tarafından dedi. Tanrı aşkına, Teniente Coronel'i uyandır. Subay yeşil renk siperliğin gölgelediği uykulu gözleriyle baktı Gomez'e. Hepiniz kaçırmışsınız dedi. Ne General Goz'dan ne de saldırıdan haberim var. Avlanma düşkün arkadaşını da alıp taburuna dön. Gomez, Teniente Coronel'i uyandır diyorum sana dedi. Andres adamın dudaklarının gerildiğini gördü. Uyuşuk bir tavırla hastirin lan diyerek başını çevirdi subay. Gomez 6 milimetrelik kocaman Star marka tabancasını kılıfından çıkarıp subayın omzunu dürtükledi. ''Uyandır onu seni faşist dölü seni'' dedi. ''Uyandır onu yoksa öldürürüm seni.'' ''Sakin ol'' dedi subay. ''Siz berberler hep çok heyecanlı olursunuz zaten.'' Andres Gomez'in yüzünün masa lambasının ışığında nefretle gerildiğini gördü. Ama yalnızca ''Uyandır onu'' dedi Gomez. Subay aşağılayıcı bir tavırla ''Asker'' diye seslendi. Kapıya bir asker geldi, selam verdi ve gitti. ''Nişanlısı yanında'' dedi subay, sonra gazeteyi okumaya devam etti. ''Sizi gördüğü için çok sevineceğinden hiç kuşkum yok.'' ''Gomez, bu savaşı kazanmak için çabalayanları engelleyenler senin gibiler.'' dedi kurmay subaya. Subay onu aldırmadı bile. Sonra okumasını sürdürürken kendi kendine konuşuyormuşçasına ''Ne garip bir dergiymiş bu da'' dedi. Gomez, hareketten önce Madrid'de Katolik tutucuların yayınladıkları önemli yayın organının adını vererek ''Öyleyse niye El Debate'yi okumuyorsun?'' dedi. ''Senin gazeten o işte.'' ''Unutma ki senin üstünüm ben'' dedi subay başını kaldırmaksızın. ''Hakkında vereceğim rapor senin için iyi olmaz sonra. Ben hiç El Debate okumadım. İftira atma.'' ''Yok, ancak ABC okursun sen'' dedi Gomez. ''Ordu senin gibiler yüzünden çürümüş durumda. Senin gibi profesyoneller yüzünden. Ama bu hep böyle olacak anlamına gelmiyor. Kara cahillerle kendini beğenmiş dalgacılar arasında sıkışıp kaldık. Ama bunların ilkine eğiteceğiz. İkincileri de ortadan kaldıracağız.'' ''Yapılmasını istediğine temizlik derler'' dedi subay, gözlerini okuduğu gazeteden kaldırmayarak. ''Bak burada senin ünlü Ruslardan bir kısmının daha temizlendiği yazıyor. Adamlar çağımızda tuz ruhundan daha iyi temizlik yapıyorlar.'' Tutkuyla ''Adı ne olursa olsun fark etmez'' dedi Gomez. ''Adı ne olursa olsun senin gibilere yol verilecek.'' ''Yol vermek'' dedi subay aşağılayıcı bir sesle, sanki kendi kendine konuşuyormuşçasına. İşte içine biraz kastilce bulanmış yeni bir sözcük. ''Kurşuna dizmek öyleyse'' dedi Gomez. ''Kastilcesi bu. Bunu anlarsın ha?'' Evet aslanım, ama böyle bağıra çağıra konuşma. Bu karargâhta Teniente Coronel'den başka uyuyanlar da var. Ayrıca heyecanından sıkılmaya başladım. İşte bu yüzden hep kendi başıma tıraş olurum ya, konuşmaktan hiç hoşlanmam. Gomez Andres'e bakıp başını salladı. Gözleri öfke ve kinden yaşarmış parlıyordu. Ama başını iki yana sallamakla yetindi Gomez. Her şeyi gelecekteki bir döneme bırakıp sesini çıkarmadı. Sierra'da bir taburun komutanlığına getirdiği 1,5 yıl içinde öylesine çok şeyi geleceğe bırakmıştı ki. Yarbay pijamasıyla odaya girdiğinde hemen dikilip bir selam çaktı. Yaşam boyunca askerlik yapmış, Fas'ta sindirim gücünü yitirirken Madrid'de de karısının sevgisini yitirmiş, midesinin yeniden düzelmesi söz konusu bile değildi. Karısını boşayamayacağını öğrenince de cumhuriyetçi saflara katılmış olan ve iç savaşa yarbay olarak giren Miranda, kısa boylu, yüzü kül rengi bir adamdı. Tek bir hırsı vardı, o da savaşı aynı rütbeyle tamamlamak. Sierra'yı başarıyla savunmuştu. Ne zaman bir saldırı olursa Sierra'yı yeniden savunmak üzere kimse kendisine karışmaksızın orada kalmak istiyordu. Savaşta kendini daha sağlıklı hissediyordu. Belki de etli yemeklerin zorunlu olarak azalmasından dolayı kocaman bir karbonat stoku vardı. Akşamları viskisini atardı. 23 yaşındaki metresinin bebeği olacaktı yakında. Tıpkı geçen yılın Temmuz'unda milisyen olarak görev alan öbür kızların hemen hemen tümü gibi. Şimdi bu yarbay odaya girmişti. Gomez'in selamına başını sallayarak karşılık vermiş ve elini uzatmıştı. ''Seni buraya hangi rüzgar attı Gomez?'' diye sordu. Sonra da harekat başkanı olan ve masada oturan subaya dönerek ''Bir sigara verir misin bana Pepe?'' dedi. Gomez yarbaya Andres'in kağıtlarını ve mektubu gösterdi. Yarbay çarçabuk Salvo Conducto'ya baktı. Andres'e baktı, başını onaylar gibi sallayıp gülümsedi. Sonra aç gözlerle mektuba baktı. Mührü yokladı. İşaret parmağıyla tadına baktı. Sonra geçiş izniyle mektubu Andres'e geri verdi. ''Orada tepelerde hayat çok zor mu?'' diye sordu. ''Hayır yarbayım'' dedi Andres. ''General Goz'un karargahını bulabileceğin en yakın noktanın nerede olduğunu söylediler mi sana?'' ''Navacerada yarbayım'' dedi Andres. ''İngiliz karargahın Navacerada yakınlarında, hatların gerisinde Navacerada'nın sağına düşen bir yerde olacağını söyledi.'' ''Ne İngiliz'i?'' diye sordu yarbay sakin bir sesle. ''Dinamitçi olarak bizimle birlikte olan İngiliz.'' Yarbay başını salladı. Bu savaşın açıklanamayan, beklenmedik garipliklerinden bir başkasıydı bu da. ''Dinamitçi olarak bizimle birlikte olan İngiliz.'' ''Onu motorla sen götürsen daha iyi olur Gomez'' dedi yarbay. Yeşil plastik siperlikli subaya dönüp ''General Goz'un Estado Mayor'u için çok kuvvetli bir salvo konduktuğu yaz, onlara da imzalayalım'' dedi. ''Makinede yaz belgeyi Pepe. İşte ayrıntılar burada'' diyerek Andres'e geçiş izni vermesi için işaret etti. ''İki mühür bas.'' Gomez'e döndü. ''Bu gece çok güçlü bir belgeniz olmalı elinizde. Bu da çok normal. Bir saldırı tasarlandığında insanlar çok dikkatli olmalı. Elimden geldiğince sıkı bir belge vereceğim size.'' Sonra Andres'e pek seveceğim bir sesle ''Bir şey ister misin?'' dedi. ''Yiyecek ya da içecek bir şey.'' ''Yok yarbayım'' dedi Andres. ''Aç değilim. Son kumanda yerinde konyak verdiler bana. Fazlası midemi alt üst eder.'' Yarbay Andres'e nazik bir sesle ''Benim cephenin karşısında bir hareket ya da faaliyet gördün mü gelirken?'' diye sordu. Her zamanki gibiydi yarbayım. Sessizlik, durgunluk. ''Senin 3 ay kadar önce Sersedila'da karşılaşmamıydık?'' diye sordu yarbay. ''Evet yarbayım. Bana da öyle gelmişti.'' diyerek Andres'in omzuna vurdu okşarcasına yarbay. ''İhtiyarla Anselmo ile birlikteydin. O nasıl?'' ''Çok iyi yarbayım'' dedi Andres. ''İyi, iyi, memnun oldum'' dedi yarbay. Subay ona daktiloda yazdığını gösterdi. Yarbay yazıyı iyice okuyup sonra da imzaladı. ''Şimdi çabucak gitmelisiniz'' dedi Gomez'le Andres'e. ''Motora dikkat edin'' dedi Gomez'e. ''Işıklarınızı kullan. Tek bir motordan bir şey çıkmaz. Dikkatli olmalısın. Yoldaş General Goz'a saygılarımı ilet.'' Peguarenos'tan sonra tanışmıştık kendisiyle. İkisiyle de tokalaştı yarbay. ''Belgeleri gömleğin içine ilikle'' dedi. ''Motorda çok rüzgar olur.'' Andres ve Gomez çıktıktan sonra yarbay bir dolaba gidip bir bardakla bir şişe çıkardı. Biraz viski doldurdu bardağa. Yerde duvara dayalı duran testiden de su koydu. Sonra elinde bardakla viskisini ağır ağır yudumlayarak duvardaki kocaman haritanın önünde durdu. Navacerada'nın yukarısındaki arazide saldırı olasılıklarını incelemeye başladı. Sonunda masada oturan subaya ''Saldırıyı yönetenin ben değil Gorz olduğuna seviniyorum.'' dedi. Subay yanıt vermedi. Bakışlarını haritadan subaya çeviren yarbay adamın başını kollarına yaslamış uyumakta olduğunu gördü. Yarbay masanın yanına gitti. Telefonları her biri bir yandan olmak üzere subayın başına değecek şekilde yaklaştırdı. Sonra dolaba doğru yürüyüp kendine yeniden viski doldurdu. İçine su kattı ve yine haritanın başına döndü. Gomez'in motosikleti yönetirken tutunduğu yere sıkı sıkıya yapışmış olan Andres, motosikletin yaptığı rüzgara karşı başını öne eğmişti. Motosiklet iki yanında yüksek kara kavakların dizildiği, önlerinde bıçak gibi açılan köy yolunun farlarla yarılan karanlığında egzoz gürültüsüyle ilerliyordu. Yol bir dere yatağı boyunca uzanan sise daldığında karanlık bulanıklaşmış, sarımsı bir yumuşaklık almıştı. Ama yol yükselmeye başladığında yine keskinleşmişti. İlerideki kavşaklarda dağlardan inen boş kamyonların kurşuni gövdelerini aydınlatıyordu motosikletin farı.
Ayrım sonu.